Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları hocamıza yöneltiyor, hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz diyelim. Başlamadan hemen WhatsApp hattımızı dostlara hatırlatmış olalım. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan da sorularınızı bize gönderebilir. Ve biz de programımızda hocamıza sorularınızı yöneltip cevaplarını sizlerle buluştururuz diyelim. Bu vesileyle bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
Allah razı olsun hocam. Faizle alakalı bir sorumuz var. Dinleyicimiz demiş ki sadece dosya masrafı alan ve sıfır faizle ihtiyaç kredisi veren bankalarımız var. İşte 7500 lira ihtiyaç kredisi aldım. Sadece 40 lira farkla geri ödedim. O 40 lira fark da dosya masrafı. Bu caiz midir diye sormuş hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir zamanlar bu dosya masrafı faize bir kılıf olarak çalıyı dolanma derler ya. Hı hı. O amaçla ortaya çıkmıştı. Şimdi zamanımızda pek fazla duymuyoruz bunları. Hı hı. Ama bundan 8-10 sene önce çok yaygındı bu. Ama dosya masrafı alırken şöyle yapıyorlardı. 5 bin lira verirse 500 lira alıyordu dosya masrafı. Hmm. 10 bin lira verirse 1000 lira alıyordu.
Dosya aynı dosya ama.
Dosya aynı dosya.
Masraf büyük.
İçindeki yapılan işlem aynı işlem ama masraf büyük.
Eyvallah.
Peki bu ne bu? Bu faiz. Buna cevaz verilmez. Evet. Ki ben o Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevliyken. Hı hı. Bu şekilde gelen sorulara biz hayır bu caiz değildir. Bu gizli faizdir.
Evet.
Diyorduk. Ve öyledir de. Ama eğer gerçekten böyle piyasadaki o faiz oranlarının kat kat altında ve işte bu örnekte olduğu gibi bir mesela işte 10 bin lira veriyor, 40 lira alıyor, 50 lira alıyor. Böyle masrafla aşağı yukarı yakın, tabii o sadece dosya masrafı olmaktan ibaret değil. O işi yapan insanların da haliyle masrafları oluyor, onlara maaş veriyor filan. Bunları karşılayacak kadar olan bir az meblağ faiz sayılmayabilir. Çünkü faiz bugün mesela ülkemizde en az %15.
Evet.
Yıllık en az. O da devletin kısıtlamasıyla serbest bıraksan %50-%60'a varacak. En az %15. Ama siz 10 bin liralık para veriyorsunuz, birine ihtiyaç kredisi veriyorsunuz, 50 lira alıyorsunuz. %1. %2 neyse. Hı hı. Dolayısıyla bu faiz olmayabilir. Bu şekildeki dosya masrafı. Ama siz dosya masrafı adı altında faiz oranına yakın, hatta o oranda bir para alır da bunun adına faiz değil bu efendim dosya masrafı derseniz kendi kendinizi belki inandırmış olursunuz ama bizi inandıramazsınız.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam mezarlıklardaki veya cami bahçelerindeki Anadolu'da çok yaygındır. Meyve ağaçlarından vatandaşlar meyve yiyebilir mi veya o ağaçları toplayabilir mi?
İşte bu mevsimlerde biraz fazla sorular gelir.
Evet.
Çünkü işte meyveler kendini göstermiştir. Hı hı. Erikler vardır veya ne bileyim buna benzer diğer bazı şeyler vardır falan. Bu yenilebilir mi yenilemez mi sorusu tabii olarak insanların aklına geliyor. Özellikle evet. Dini hassasiyeti olan kişiler daha çok burada dikkati ediyor. Peki yenilebilir mi, yenilemez mi? Şimdi önce şunu söyleyelim. Bu mezarlık kime ait? Veya bu caminin bahçesi kime ait?
Evet.
Eğer mezarlık kişilere ait ise, özel. Şimdi bazı yerlerde bakıyorsunuz bir aile yarım dönüm yer çevirmiş, satın almış veya nasıl yapmış belediyeden ve aile mezarlığı yapmış oraya. Hmm.
Ben ya onun içine de ağaç dikmiş.
Onun içine de ağaç dikmiş, meyve ağacı. O meyve ağacı o mezarın O adanın sahibine ait.
O aileye ait.
O aileye aittir. Çünkü onların özel mülkü oldu. Oraya bir başkası cenaze defnedemiyor.
Evet.
Ve dolayısıyla da o ağaç da ona aittir. Ha öyle değil. Vakıf. Herkes gömülebiliyor. Herkes defnedilebiliyor. Veya belediyeye ait mezarlık. Devlete ait. Ha, ve buralarda da ağaçlar var. Meyve ağaçları var. Peki bu meyve ağaçlarının meyvesi kime ait? Herkese ait. Ammeye ait. Çünkü şöyle bir kural vardır fıkıhta. Men hazet yeduhu ila malin mübahin fehuve lehu.
Yani hocam?
Yani bir kimse sahipsiz mübah bir mala ilk önce kim ele geçirirse o ona aittir.
Evet.
Mesela siz Balıkesirlisiniz. Sizin orada kestane var mı dağlarda?
Dağlarda var hocam. Heh.
Dağa çıktın kestane topladın. Kim o kestane? Kim topladıysa onu. Ben çıktım ben de topladım. Sen bana engel olabiliyor musun? Sen o kestaneden sen toplama ben toplayacağım diye. Olamıyorsun. Niye? Çünkü orası devlete ait, ammeye aittir. Ve dolayısıyla o ammeye ait olan malı kim ilk önce alırsa o ona ait olur.
Evet.
Ha şimdi kabristanlar vakıfsa ve vakıf senedinde belirli yerlere eğer bu ürünlerin sarfı şart koşulmuşsa onlar ancak onu yer. Mesela mezarlığı vakfeden kişi demiş ki bu mezarlıktaki meyveleri ancak öğrenciler yiyecek. Fakirler yiyecek. Eğer böyle bir şart kayıt varsa o meyveleri öğrenciden veya fakirden başka kimse yiyemez.
Evet.
Ama öyle değil. Zaten işte bundan 500 sene önce o mezarlık vakfedilmiş. Bu ağaç dikme olayı işte 10 sene önce, 20 sene önce olmuş. Vakfeden de böyle bir şart koşmamış. O zaman o meyveyi yemek bütün halkın, âmmenin hakkıdır.
Evet.
Ancak tabii biz genelde şunu tavsiye ediyoruz. Varlıklı olan gitsin parasıyla alsın gelsin. Dolayısıyla bu şey olan parasız alınabilecek olan bu ürünlerden de fakirler istifade etsin.
Eyvallah.
Ha bu işin şeydir, eftaliyet yönüdür, tavsiye yönüdür ama buna rağmen zengin de gitmiş koparmış yemiş. Haram mı yedi? Hayır.
Eyvallah.
Haram yemiş olmaz. Cami bahçelerinde de aynı şey var. Mesela caminin o bahçesi vakıf arazisi ise yine ve oraya dikilen ürün o vakfeden tarafından bu cami görevlileri bundan istifade edecek diye bir kayıt koymuş ise veya böyle bir örf varsa o takdirde o cami bahçelerindeki meyveler o caminin görevlerine ait olur. Başkası alamaz. Ha. Ama bunun için iki şart var dendi. Bir, vakfeden şart koşmuşsa. İki, bu bir örf haline gelmişse. Çünkü örf haline gelen şey şart koşulmuş gibidir.
Evet.
Örf haline gelen şey. Ama böyle bir örf yoksa veya böyle bir şart koşulmamışsa o zaman cemaatten herhangi bir kimse veya bir başkası da ondan yiyebilir.
Yiyebilir.
Bazı mesela İstanbul'da var bazı camilerin bahçelerinde incir ağaçları var.
Evet.
Dut ağaçları var. Veya bu Trabzon hurması dediğimiz o ağaçlardan var İstanbul'da. Buralarda söylediğim hükümler cari olur.
Cari olur. Peki hocam. Evlilikle daha doğrusu mehirle alakalı bir sorumuz var. Şimdi kişi evleniyor. Evlendikleri dönem içerisinde mehri hiç konuşmuyorlar. Ama yıllar sonra hanımefendi kocasından mehrini istiyor. O mehir verilir mi yoksa artık geçmiş midir hocam?
Şimdi mehir verilmeden önce düşürülse bile düşmüş kabul edilmez. Yani şunu demek istiyorum. İnsanlar evleniyorlar. Evlenirken bu mehirle ilgili üç şey söz konusu veya dört. Bir, mehir tespit edilir. Mehir tespit edilir. İki, mehir hiç konuşulmaz. Hiç konuşulmaz. Üç, hanım diyebilir ki ben mehir istemiyorum. Bu üç şey var. Bu üç durumda da bu hanımın mehir alma hakkı var.
Sonradan istiyorum diyebilir.
Diyebilir. İster mehir konuşulmamış olsun hiç. İster konuşulmuş olsun. İster de hanım ben istemiyorum demiş olsun. Bu mehir hakkı var kadının. Dolayısıyla evet. Bunu ister. Tabii bu mehir konuşulmuşsa Miktar belirlenir veya belirlenmez. Efendim zaman belirlenir veya belirlenmez. Ki ona göre işte mehri muaccel, mehri müeccel diyoruz ona. Mehri müsemma, eğer miktar belirlenmişse mehri müsemma diyoruz. Miktar belirlenmemişse mehri misil diyoruz. Bu detaylar var, ona girmeyelim. Ama sorunun cevabı, hiç mehir konuşulmamış. Daha sonra hanımefendi mehrini isteyebilir mi? Evet, isteyebilir. İsteyebilir. Ve koca da bunu vermek zorundadır.
Evet.
Yani biz efendim nikah kıyarken mehir konuşmadık, senin mehir hakkın yok diyemez. Mehir vermek zorundadır. Burada şu var, peki ne ver, ne kadar mehir verecek böyle bir durumda? Konuşulmadı ya. O zaman mehri misil verecektir. Mehri misil nedir? Evlenen hanımın baba tarafından olan kendi ayarındaki kadınların aldığı mehirdir, kadardır. Bak, evlenen hanımın, hı hı, baba tarafından olan kendi ayarındaki hanımları.
Yani halası.
Baba tarafından olunca ablası olabilir, ablası öncelikli olarak.
Hmm, ablası.
Kız kardeşi olabilir.
Hı hı.
Halası olabilir. Amcasının kızı olabilir.
Hmm.
Tabi biraz bunda örf de etkili olur.
Evet.
Onların ama kendi ayarında olan, yaş olarak, güzellik olarak, bakirelik, dulluk olarak.
Hmm.
Biz zamanımızda bunlara ek bir takım şeyler de girebilir. Mesela tahsil girebilir. O durumda olan kişinin aldığı mehir ne kadarsa o kadar mehir koca vermek zorundadır. Ne zaman bunu vermek zorunda? Evlilik bittiği zaman vermek zorunda. O zaman kesinleşir. Daha önceden hanım mehrimi ver diye istiyor. Adam da imkanımız yok diyor. Ha, mahkeme kararıyla mehir o anda verdirilmez. Ama evlilik biterse, ki bu evlilik bitmesi ya boşanmayla olur veya ölümle olur.
Hı hı.
Ölümle de koca ölebilir, kadın ölebilir. O zaman artık bu mehir verilmesi mecbur hale gelir.
Evet. Peki hanımefendi vefat ettiğinde mehir kime verilecek?
O hanımefendinin şeyine, mirasçılarına.
Mirasçıların, oğluna.
Oğlu, kızı.
Kızı vesaire. Oğlu, kızı yoksa anne babası, vardır, kardeşleri.
Babası varsa o. Peki. Tabii o mirastaki sıralama var, onlara verilir.
Sıralamaya göre değişiyor, tamamdır. Hocam hayvanların kısırlaştırılması caiz midir demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi yine bu zamanlarda o soruluyor.
Evet.
Hayvanların kısırlaştırılmasından ziyade kısırlaştırılmış hayvanı kurban edebilir miyiz diye de soruluyor.
Evet, onu kurbana yakın zamanlarda soracağız hocam.
Evet. Şimdi insan, hayvanlar, daha doğrusu bütün kainat insanın emrine verilmiş.
Evet.
Hor kullanmamak kaydıyla, ihtiyaç için olmak kaydıyla İnsanlar tabiattaki her şeyden istifade edebilirler.
Evet.
Ama kayıtlar var. Nedir o? Bir, hoyratçı olmayacak. Ne demek hoyratçı olmayacak? Haksız yere olmayacak. Ve o tabiata zarar verici, o onun işlevini ortadan kaldırıcı türden olmayacak.
Evet.
Sonra ihtiyaca dayalı olacak. Keyfi olmayacak. İhtiyaç nedir? İşte beslenmedir. Giyinmedir. Yani eskiden insanlar hayvan derileriyle giyiniyorlardı mesela. Bu bir giyinmedir. Veya bunun dışında diğer ihtiyaçlardır. Yani bu şekilde olmak kaydıyla insanlar kainattaki her şeyden istifade edebilirler. Niye? Her şey insanın emrine verilmiş. Hayvanlar bunların başında geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu hayvanlarla ilgili nimet bize bildiriliyor. Yani üzerine binişimiz, yük hayvanı olarak kullanışımız vesaire. Hı hı. Şimdi hayvanlardan daha iyi randıman alabilmek için bazı teknikler uygulanabilir. Ne yapıyor şimdi insanlar? Süt inekleri, yani bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde bizim ineğimiz vardı. Günlük alsak 3 kilo süt alırdık. 2 kilo süt alırdık. Ama şimdi bir inekten 30 kilo, 40 kilo süt alıyor insanlar. Niye? Evet. Onu besleyerek, farklı yemler yedirerek veya onun cinsini biraz daha ne bileyim değiştirerek şeyi, hayvan. Ya bunlar yapılabiliyor. Şimdi kısırlaştırma da bu tip bir şey. Yani hayvanın mesela daha iyi et vermesine sebep olabiliyor. Bir. Sonra hayvanlar arasındaki üreme faaliyetlerinin daha düzenli, düzgün olmasına vesile oluyor. Veya zararlı hayvanların çoğalıp insanlara zarar vermesini engellemeye yönelik olabiliyor. Dolayısıyla maslahata mebni ise kökünü kesmemek kaydıyla, o türü tüketmemek kaydıyla kısırlaştırmak mümkün.
Evet.
Ne demek istiyorum? Kökünü kesmemek, o türü yok etmemek. Mesela diyelim ki bir hayvan var, onun bulabildiğimiz tamamını kısırlaştırma şeklinde olursa onun türü biter.
Evet.
Böyle olmaması lazım. Yani o hayvanın türünün devam etmesi lazım. Ve çoğalmasını önlemek için bir kısmı kısırlaştırabilir. Veya daha iyi et almak için. Veya demin söyledim, üremesinin daha düzenli olması için kısırlaştırmalar yapılabilir. Ve sizin sormadığınız ama benim ilave ettiğim kısırlaştırılmış hayvan da kurban edilebilir.
Edilebilir. Onun ayrıntılarını yine
konuşuruz.
İlerleyen programlarımızda konuşalım hocam inşallah. Herhangi bir sebeple hocam, yine hayvanlar üzerinden devam edelim. Arı kovanlarındaki fazla ana arıların veya bunların larvalarının itlaf edilmesi caiz midir?
Bu demek ki söylediğimiz, verdiğimiz cevap burada da aynen hı-hı. geçerlidir. Eğer daha çok verim almaya sebep oluyorsa hı-hı. veya işte o şekliyle bırakılması halinde o arılara daha çok zarar verilmesi söz konusu olursa bu bazılarının itlafı mümkündür.
Mümkündür. Peki. Hasta olan ve tedavisi mümkün olmayan kedi köpek gibi hayvanların veterinerler tarafından itlaf edilmesi caiz midir hocam?
Şimdi normal olan nedir? Canlıları yok etmemektir.
Evet.
Asıl olan budur. Ancak maslahata dayalı olarak, ihtiyaca bağlı olarak hı-hı. hayvanlar şey yapılabilir. İtlaf edilebilir ve evet. öldürülebilir. Keyfi olursa caiz değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz atış talimi yapan kişilerin hedefe canlı hayvan dikmelerini yasaklamış.
Evet.
Mesela şimdi silah talimi yapıyorlar. Eskiden ok talimi yaparlardı. Hı hı. Ve belli mesafedeki hedeflere ok atar, isabet ettirip ettirmeme onu yaparlardı. O hedef olarak canlı bir hayvanı, kuş olsun veya bir başka hayvan olsun, bunu yasaklamıştır. Niye? Burada bu hayvanı hedefe dikmenin bir faydası, maslahatı ve ihtiyacı yoktur.
Evet.
Oraya bir cansız şey de hedef olarak koyabilirsiniz. Ama öbür taraftan hayvanların öldürülmesine de cevaz veriyor. Nedir o? Bir, yemek için, beslenmek için hayvanları öldürüyoruz. Dünyada günde milyonlarca hayvan kesiliyor, öldürülüyor beslenmek evet. için. Buna hiç kimse karşı çıkmıyor. Belki biraz bu vejeteryan mı deniyor? Onlar belki karşı çıkıyorlar falan ama genelde böyle. İkincisi, zararından korunmak için hayvanlar öldürülebilir. Mesela bakıyorsunuz dağda insanların hayvanlarını, evcil hayvanlarını kurt kapıyor. Ne yapıyor? Kurdu öldürüyor. Veya bir kurdun, bir aslanın saldırısına maruz kalmış. Veya köpeğin hatta bazen. O öldürülüyor mesela. Niye? İnsana zarar verdiği için. Ha, bir üçüncüsü de o hayvanın eziyet çekmesini önlemeye yönelik olarak. Yani bazen hayvan yaralanıyor, hasta oluyor. Tedavisi mümkün olmuyor. Onun o yarası, o hastalığı o hayvana işkence oluyor. Daha çok acı çekmesine sebep oluyor. Böyle bir durumda veterinerin dediğin gibi kararı ve onun vasıtasıyla itlaf etmek mümkündür.
Mümkündür.
Yani dini açıdan bunun bir sakıncası olmaz inşallah.
Eyvallah. Tedavi ile alakalı bir sorumuz var hocam. Kişi tedavi olan bir hasta. Tedavi amaçlı avret mahallini açmasında bir sakınca var mıdır bu hastanın?
Öyle şimdi sorayım. Normalde biliyorsunuz erkek olsun kadın olsun bir başkasının bakamayacağı organlar var vücudunda hı-hı. veya bölgeler var. Ve bu erkeklerde ister erkeklere karşı olsun ister kadınlara karşı olsun göbek ve diz kapağı arasıdır.
Evet.
Kadınlarda ise erkeklere açısından el yüz hariç vücudun tamamı, kadınlar açısından ise karın boşluğundan diz kapağı arası.
Evet.
Buralar mahremdir. Yani bir başkası, bir yabancı oralara bakamaz. Şimdi bu normal şartlardaki şeydir. Ama zaruret halinde bu bölgelere de bakmak mümkündür. İhtiyaç ve zaruret halinde. Genel bir kural var. Bizim usul fıkıh kaidesidir o. Darurat tübihul mahzurat.
Yani hocam?
Yani zaruretler yasakları mübah hale getirir. Nedir o zaruret? Mesela örnek şu verilir. Kişi diyelim ki dağ başında kalmış. Yiyecek bulamıyor. Açlıktan ölecek. Sadece orada bir domuz eti var. Ölmeyecek kadar yiyebilir. o domuz etinden. Ölmeyecek kadar. Veya boğazına lokma tıkanmış, nefes alamayacak hale gelmiş, ölecek. O lokmayı aşağı indirmek için alkollü içkiden başka bir sıvı yok. Onu indirecek kadar içebilir. Buna örnek verilir. Şimdi hastanın tedavisi bir ihtiyaçtır ve bir zarurettir. Dolayısıyla tedavi amaçlı olarak mecbur kalınıyor ise bir hastanın erkek olsun kadın olsun avret dediğimiz bölgelerde açılabilir.
Evet.
Ha. Ama burada o sınır önemli. O sınır nedir? İhtiyaç mahallenin dışına çıkılmaması lazım. Yani diyelim ki tedavi edebilmek için el kadar bir yer yeterli avret kısmında. Daha fazla yer açılmaması lazım. Bir. İki, tedavi eden doktorun elinden geldiğince gözünü o tedavi yaptığı yerin dışındaki yerlere şey yapmaması.
Kaçırmaması.
Kaçırmaması. Tabii bir de şu vardır, eğer uzmanları var ise, kadın doktorları, kadın hastaları, kadın doktorların, erkek hastaları da erkek doktorların tedavi etmesi, eğer uzmanı varsa buna öncelik verilmeli. Çünkü her ne kadar mahremiyet açısından mesela erkeklerde karşıdakinin, muhatabın kadın veya erkek olması fark etmiyorsa da aynı cinslerin birbirine bakması, birbirine dokunması ile karşı cinslerin birbirine bakması, dokunması aynı değildir. Öte yandan kadının kadına olan mahremiyeti ile kadının erkeğe olan mahremiyeti farklıdır.
Farklıdır, evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programındaydık. Sizlerden gelen soruları hocamıza sorduk. Hocamızdan kıymetli bilgilendirmelerini, cevaplarını aldık. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.